İstanbul Sohbeti'nde Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Okullardan bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Özellikle yüksek eğitimle ilgili olarak konuşacağımızı söylemiştik. Biraz önce stüdyomuzda ağırladığımız doktorumuz da özellikle insanların belli bir yere geldikten sonra kendi iç eğitimlerine devam etmediklerini, kendi meslekleri içinde yenilikleri takip etmediğini söylemişti. Biraz da buradan hareketle biz şöyle bir bakalım, eski İslam'da insanlar nasıl eğitim görürlermiş ve en yüksek eğitim seviyesi neresiymiş?
Şimdi daha önce de söylemiştik, İstanbul bir kültür merkezidir. Ne olursa olsun Bizans'tan alınmış ve çok kısa bir zaman içinde İstanbul'a Müslüman Türk şehri hüviyeti verilmiş. Gerek mimari olarak, gerek sosyal hayat olarak, gerekse oranın kültür yapısı olarak İstanbul Türkleşmiş, Müslümanlaşmış. Ve buna bağlı olarak ilk olarak İstanbul'da Fatih'in medreseler yaptığını görüyoruz. Fatih medreseleri bunlar. Hatta İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunu da buna bağlarlar. Hı hı. İstanbul Üniversitesi.
Halbuki biz konuşmuştuk daha geçti.
Daha önce konuşmuştuk, daha geçti. Bu Fatih medreseleri bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerde, bir aşağı tarafta Marmara Denizi tarafında, ki bunlara Akdeniz medreseleri denirdi. Bir de yukarı tarafta caminin kuzey tarafında Karadeniz medreseleri olmak üzere iki büyük kısımdan oluşuyor. Bu medreselerde anaokulundan başlayarak lisansüstü eğitim seviyesine kadar eğitim verilmektedir.
Bildiğimiz anaokul dediğimiz, evet, 4-5 yaş,
evet,
grubu.
Zaten daha önce de söylemiştik, Osmanlılarda, eski İstanbul'da çocukların okula başlama yaşı 4 yaştır. Hı-hı. 4-5 yaştır. Şimdiki gibi 7 değildir. Şimdi tabii ama çocuklara verilen eğitim farklı olduğu için 4 yaş 5 yaş uygun oluyor. Çünkü çocuklara bu okullarda verilen eğitim kreş ilkokul arası bir eğitimdir. Hı-hı. Yani ayrıca ilkokullarda vardır. Mahalle mektebi denilen Sibyan mekteplerinde çocuğa çok zaruri bilgiler öğretilir ki bunun başında okuma yazma, basit hesaplar, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerdir. Bu mektebi bitirdikten sonra çocuk tahsil yapacaksa ilkokula gider. İptidaiye mektepleri derlerdi bunlara. İptidai ilk demektir. Burada bugünkü ilkokul seviyesinde ne öğretiliyorsa çocuğa, okuma yazmadan ayrı, onlar öğretilir ki eski harflerde okumak ve yazmak ayrı birer disiplindi. Yani çok güzel okuyabilen bir kimse çok güzel yazamayabilirdi. Bu Japonca'da da böyledir. Çince'de de böyledir. Yani okuyabilirler fakat yazamayan insanlar vardır. Burada artık yazma öğretilir. Güzel yazma teknikleri öğretilir. Çeşit çeşit yazılar vardır. Bunlar öğretilir. Cümle kurma, edebi sanatlar. Bunlar ilkokulda basit bir şekilde çocuğa verilir. Çocuk tahsile devam edecekse önünde iki yol vardır. Medrese ve mektep. Tabi bu tanzimattan sonrası için, tanzimattan önce tek okul var, o da medrese. İsterseniz önce ondan bahsedelim.
Lütfen.
Medreseye devam eder çocuk. Okumak istiyorsa, okumayacaksa bir sanata gider. Veya babasının dükkanında durur veya çifte çubuğa gider. İlk mektepte aldığı bilgi kendisine kifayet eder. Hayat, zaten basit bir hayat. O zamanki hayat tarzı. Ama okuyacaksa, okuma istidadı varsa, özellikle zaten okullar, medreseler istidatlı, kabiliyetli çocukları seçerler. Ve okullar da bir nevi burslu olduğu için... Yani burada da şöyle bir antrans yapalım. Okullar devlet okulları değildir. Osmanlı Devleti zamanında hiçbir zaman devlet okulları olmamıştır.
Devlet okulu olmamış,
hayır,
mıdır?
Bunlar vakıf okullarıdır. Padişah da kursa, vezir de kursa, zengin birisi de kurmuş olsa vakıflardır. Medreseler vakıftır.
Yani
ne
okul
demek?
Kendi parasını kendi mi kazanır?
Evet. Medresenin binasını o yaptıran yaptırır. Medresenin hayatını idame ettirmesi için de bazı ona gelir getiren mülkler vakfeder. Dükkandı, çiftlikti, köydü, her neyse. Bunları güvenilir kimseler, gene ilmiye sınıfından kimselere tevdi eder. Onlar buranın gelirlerini toplarlar. Bu gelirlerle medresenin hayatiyetini devam ettirecek tahsisatları yaparlar. Yiyecek alırlar, işte malzeme alırlar. Talebelere de harçlık verirler.
Peki eğitim kadrosuna para verirler?
Tabii, elbette. Müderrisler vakıflardan maaş alırlar. Yani orada ders veren müderrisler.
Yani o bütçe de bunun,
evet,
içinde.
Yani bugün Avrupa'da, özellikle Amerika Anglo-Sakson hukukunda gördüğümüz, Anglo-Sakson hayatında gördüğümüz okul sistemi. Yani vakıfların kurduğu, bir mütevelli heyetinin idare ettiği, öğreticilere onların maaş verdiği okullar bunlar. Farkı şu ki talebeden para alınmıyor. Zengin olsun, fakir olsun, talebe burada bedava okuyor.
Aynı şartlarda mı okuyor?
Aynı şartlarda okuyor.
Mesela şimdiki bazı vakıf ya da özel üniversiteleri görüyoruz, işte iki kişilik odalar var.
Evet, aynen, iki kişilik odaları var veya tek kişilik odaları var. Tabi o zamanın imkanlarında her öğrenciye bir oda veriliyor. Ama tabii o medreseye girme hakkı kazananlara. Basit sınıflarda zaten her yerde medrese olduğu için tutup da Kastamonu'daki bir talebe İstanbul'a gelip okumaz. Hı hı. İlk sınıfları Kastamonu'daki medresede okur. Daha yüksek bir eğitim yapmak istiyorsa, lise üstü eğitim yapmak istiyorsa, lise üstü eğitim veren medreselerin sayısı sınırlıdır. Her şehirde yoktur. Hı hı. İstanbul'da vardır, Bursa'da vardır, Edirne'de vardır, Konya'da vardır, Diyarbakır'da vardır, Şam'da vardır, Halep'te vardır, Kudüs'te vardır, büyük şehirlerde vardır. Yani lise seviyesinin üzeri, tabii medreselerde böyle ortaokul lise ayrımı yok da bizim şimdiki insanlar anlasın diye söylüyoruz.
Bugüne uyarlamaya çalışıyoruz.
Evet.
İki sorun var bir küçük parantezde. Bir tanesi, zorunlu eğitim var mıdır?
Hayır, zorunlu eğitim yok. Ancak Tanzimat'tan sonra şöyle bir emir yayınlanmış. İlkokul tahsili olmadan çocukların sanata yönlendirilmemesi mecburiyeti hasıl olmuş. Bu bir zorunlu eğitimdir.
Yani
ilkokul mecburidir.
Anne baba kendisi esnaf, anneyi katmayalım da işin içine. Baba kendisi esnafsa oğlunun kendi yanında hiçbir okula gitmeden kalmasını sağlayabilir mi?
Bu mümkün. Fakat pratikte herkes çocuğunun iyi kötü bir şey okumasını, öğrenmesini, kendisine zaruri bilgileri bilmesini ister. Fiiliyatta bu olmamış. Herkes çocuğunu medreseye göndermiş. Zaten 4 yaşında 5 yaşında çocuk okula gidiyor. Dükkana gidip sanata öğrenim ne yapacak 4 yaşında 5 yaşında çocuk? Birkaç sene ilk mektebe giderek kendisine lüzumlu bilgileri alıyor. Ama Tanzimat'ta Sultan 2. Mahmut'tan itibaren çeşitli fermanlar yayınlanarak çocukların ilkokul tahsili almadan sanata ve başka işlere yönlendirilmemesi sıkı sıkıya tembih edilmiş. Dolayısıyla bu bir mecburi eğitim sayılabilir.
İkinci sorum da, bugünkü lise ayarında dediniz ve daha yükseğini okumak için başka şehirlere gitmesi gerekir dediniz. Bugünkü lise ayarında bir okuldan mezun, bu okulu bitirmiş ve daha yükseğini okumak istemeyen bir kişi o şehirde ne yapabilir? Diyelim ki Kastamonu örneğini verdiniz. Kastamonu'da bir kişi normal okulu bitirdi ve daha yükseğine gitmek
istiyor. O şehirde ne yapabilir? O şehirde zaten iş imkanları sınırlıdır. Şimdi olduğu gibi eskiden bürokrasi, efendim akademik hayat çok geniş olmadığı için o kimsenin o mektepte yapacağı işler şunlardır. İlk mektep muallimliği yapabilir.
Öğretmenlik
yapabilir. İkincisi, mahkemelerde ve oradaki devlet dairelerinde küçük memurluk yapabilir. Mesela mahkeme katipliği, mübaşirlik, mısırlık, tapu dairesinde memurluk yapabilir.
Yani şimdiki memur ayarında.
Memur ayarında yapabilir. Bir tahsil verir.
Atama gerektirmeden.
İmamlık yapabilir. Yani onu o zamanlar imamlık anlaşmaylaydı. Vakıflar anlaşıp özel olarak imam tutarlardı.
Camiler için.
Evet, camiler için. Mesela caminin vakıf mütevellisi gider, gözüne kestirdiği uygun birisini, bizim camimizde imamlık yapar mısın? İmamımız öldü veya tayin oldu veya işi bıraktı. Hay hay, kabul eder. Belli bir maaşı anlaşırlar. O medresenin lise seviyesinde tahsil görmüş olan kimse bu camide imamlık yapar.
Bu veya, bilgi buna veya, yeter yani.
Veya yine bir vakıf okuludur. Zaten ilk mektepler umumiyetle vakıf okullarıdır. Orada muallimlik yapar. Çocuklara muallimlik yapar.
Tabii şimdi ikisi birbirinden o kadar farklı ki her ikisi için de şimdi biz yüksek tahsil yapmasını istiyoruz insanların. Demek ki eğitim seviyesindeki erozyonu da ortaya koyuyor.
Benim annemin dedesi medresenin lise seviyesinden mezundu. Fakat kendisi kumaş tüccarıydı. Hiç memuriyet almamıştı.
Ama istese yapabilirdi.
İstese yapabilirdi. Ama onun dükkanı varmış zaten babadan kalma. O işi devam ettirmiş. Fakat babası oğlunun tahsil görmesini de istemiş. Dedem de buna mütemayilmiş ki abilerinin onun kadar yoktur mesela. Onlar devam etmemişler. Fakat dedem rahmetli medreseyi bitirmiş. O zamanın şartlarında bulundukları yerde lise seviyesinde eğitim veren medrese var. Büyükşehir'e gitmesi mümkün değil. Mümkün olanlar da var ama o gitmemiş. Nasıl olsa babamın dükkanı var diye. O tahsili kafi görmüş. Ve bir memuriyet almadan, imamlık veya öğretmenlik yapmadan dükkanda hayatını devam ettirmiş. Böyle insanlar da var.
Güzel de bir hiyerarşi oluşuyor kendinden. Benim babamın dükkanı varsa ben yüksek okula gidip başka bir yeri, belki de başka iş imkanları olmayan birisine ait bir yeri işgal etmiyorum.
Etmez tabii.
Diyor.
Herkes alıştığı, bulunduğu şehirde yaşamayı, alışa geldiği sosyal ve iktisadi hayatı sürdürmeyi ön planda tutardı. Macera perestlik, hayal perestlik, yeni ufuklar fazla yaygın değildi. Zaten o zamanın şartlarında bu da mümkün değildi. Büyük şehre gitmek bir macera demektir. Bundan 500 sene öncesini düşünün, 400 sene öncesini düşünün. Kimse yok tanıdığı, bildiği. Sonra zaten onu çevresi de bırakmaz. Yani bir baba evladını İstanbul'a gitsin, Bursa'ya gitsin, gözünün önünden uzaklaşsın, başına ne gelir? Erkek çocuğunu, bırakın kız çocuğunu. Erkek çocuğunun üzerine böyle titrer, gözümün önünden ayrılmasın diye. Onun için biraz da zordur. Peki kim gider böyle yerlere?
Evet.
Hiçbir dükkanı yoktur, babası yoktur, ailesi yoktur, malı mülkü yoktur. O kimsenin hayatta bir yer tutabilmesi için,
bir güvencesi
olabilmesi için, eğer istidadı varsa zaten, istidadı yoksa o hayatın o şekilde devam ettirmeye mecburdur. Ama istidatlı, zeki, kabiliyetliyse işte o zaman bu maceraları göze alır. Hı hı. Zaten ilmiyede, bürokraside yükselen kimselerin çoğunun hayatı böyle bir macerayla başlar.
Şimdi biraz da ona gelmek istiyorum. Özellikle Osmanlı'daki sistem, devşirme sistemi, Osmanlı toprakları içinde imkanları olmayan,
evet,
ama istidadı olan, yani evet, potansiyeli olan, kabiliyeti olanları toplayıp İstanbul'a getirmiş.
Evet.
Sadece İstanbul'a mı getirmiş? Mesela Bursa'ya da götürmüş mü? Kayseri'ye
şöyle,
de götürmüş mü?
Eğitimi İstanbul'da görüyor. Fakat sonra Bursa, Edirne gibi yerlerde de faaliyet görebilir. Mesela Yeniçeri olarak emniyet görevlisi olur oranın. Emniyet, hı-hı, polisi olur yani. Eğer bürokrasiye intisap etmişse oranın sancakbeyi, valisi, beylerbeyi, oradaki devlet tahsildarı olur. Taşıya da gidenler var. Hepsi İstanbul'da kalmaz.
Yani bu da bir nevi şey yapıyor. Zorunlu, mecburi hizmet.
Ama mutlaka İstanbul'dan
yapıyor.
Geçer. İstanbul'dan geçmeden bürokrat veya askerde yüksek seviyeye gelmek mümkün değildir. Hı-hı. Mutlaka İstanbul'dan geçer. İstanbul'daki eğitim sistemini, hı-hı, gerek nazari gerekse tatbiki sistemi görür, müşahede eder. Belli bir seviyeye geldikten sonra gerek İstanbul içinde gerek İstanbul dışında istihdam edilir.
Eğitimiyle sivrilmiş, işte diyelim ki Ankara, şimdi hukuk fakültesi, evet, deyince Ankara akla geliyor ilk anda, İstanbul'da, evet, öyle ama Ankara deniyor. Mesela iletişim deyince İstanbul, evet, akla geliyor. Eğitimiyle sivrilmiş şehirler var mıydı verdiği bilgiyle? Mesela bir diyelim ki çok büyük bir üstad ve sadece Konya'da ders verir, İstanbul'a gelmemiş.
Tabii, şimdi eski eğitim sistemi şimdiki gibi düşünmemek lazım. İlla okul, okula gitti, okulda okudu, böyle bir şey yok. Hoca ağırlıklı bir eğitim sistemidir. Medreseye de devam etse, yani bir diyelim ki bir medreseye talebe girdi, orada okuyor. Yine hocadan ders okur. Onun eğitimi hoca ağırlıklıdır. Yani filancadan okudu. Hı hı. Filanca bunun dersini dinledi, imtihan etti, icazet verdi. Dersler böyle yürür.
Okuduğu kitaptan çok kimden aldı?
Kimden ders aldığı mühimdir. O hocanın da zaten icazetli birisi olması icap eder. Herkesten okumasının kıymeti yok. Şimdi taşralarda her alimin böyle medresesi yok. Medresesi olmayan alimler var. Evinde, camide ders veriyor. Bunun medresesi yok. Okulu yok yani. Bir okula bağlı değil. Ya da bir vakıfla anlaşıp bir medresede müderrislik yapmıyor. Ama icazeti var. Bir hocadan okumuş, icazet almış. İcazet şu demektir.
Diploma demek.
Benim gibi talebe okutabilirsin. Yani diploma. Ya ben nasıl? Ama diplomadan öte bir şey var. Şimdi mesela öğretmenlik,
diploma eğitim aldığınız anlamına geliyor. Formasyon gibi,
evet,
mi?
Evet, formasyon. Yani diploma artı formasyon. Hı hı. Yani hem eğitim öncüsü mezunu hem de ders öğretmen olabilir, o formasyon şeyini almış. Yani öğretmen okulunu bitirmiş ama o da lazım. Yoksa her medrese bitiren öğretmenlik yapamaz. Hı hı. Onun ayrı vasıflar aranır. Bir hoca beni nasıl mezun ettilerse seni de okuduğun derslerden ve talebe okutmaya mezun ettim diye bir icazetname verir. Hı hı. Bu icazetnameyi alan kimse talebe okutabilir. İster evinde, ister talebelerinin evinde, ister camide, ister sokakta, hiç fark etmez.
Yani bir okul çatısı altında
gerek
olmak
yok
zorunda
buna.
Yok.
Böyle okuyanlar da çoktur. Anadolu'da, özellikle Anadolu'da, özellikle Şark'ta, yani Suriye, Irak gibi yerlerde, yani geleneksel eğitim sisteminin daha yaygın olduğu yerlerde, hı-hı, yani Osmanlılar kurdukları yere bir sistem götürmüşler. Osmanlılarda sistem çok önemlidir. Hı-hı. Okulları da sistematize etmişler hemen. Medreseler derece derece, ulema derece derece. Ondan önce o kadar kesin hatlarıyla medreseler, kesin hatlarıyla müderrisler, rütbeler, böyle şey yoktu. Hı-hı. Daha gevşekti bu bağlar. Daha sınırlıydı. Osmanlı bunları daha kesin getirmiş. Ama hala Arap memleketlerinde var bu usul. Anadolu'da da var. Gidiyor mesela Amasya'da bir alim var. Ondan okuyor ve ondan icazet alıyor. Hı hı. Peki bu icazeti alan kimse ne yapar?
Ne yapar?
Yine hocasından icazet aldığı gibi başka talebeler okutur. Hı hı. Ve bu şekilde bu silsile devam eder. Bu kimsenin dışarıdan bir geliri olması lazım. Geliri yoksa bunu yapamaz. Hı hı. Yani bu maaş al. Çünkü özel fahri ders veriyor bu. Fakat bu dersi hükümet kabul ediyor.
Yani şöyle söyleyeyim. Dersin hocadan imza yetkisi var.
Var.
Ama
mali müşavirler gibi, yeminli mali müşavirler gibi. Hı-hı. Şimdi hoca birine icazet verdiği zaman bu icazetnameyi alıp bir talebe resmi bir daireye götürdüğü zaman, evet, bu alim tanınmış meşhur birisidir. Zaten kendisi de icazetlidir, mücazdır. Biz bu icazeti diplomayı kabul ediyoruz. Seni bu medreseyi bitirmiş sayıyoruz derler.
Derler.
Bu mümkün.
Ama diğer taraftan da özellikle ders veren kişinin ekonomik anlamda getirisini devlet karşılamıyor.
Karşılamıyor. Özel çünkü o. Ama, hı-hı, bu kimse isterse bir medreseyle anlaşabilir. Bir medrese buna vakıftır bir medrese. Görev verir, maaş bağlar. Hı hı. Onun için Osmanlı toplumunda ilim adamlarına hükümetten fahri olarak duagü derler buna, dua okuyan cümlesine maaşlar bağlanmış. Hı. Fahri olarak. Şimdi ilmi faaliyette bulunuyor bu kimse. Bu kimse çalışamaz. Zengin de değilse, tarlası, çifti, çubuğu, dükkanı da yoksa,
bir geliri yoksa, yeten,
o takdirde devlet buna bir maaş bağlıyor. Adına duagü maaşı. Yani bize dua etsen, işin o gibisinden. Bir tatip maaşıdır bu. Bunu yapıyor. Osmanlılar'da bunu görüyoruz. Bu var. Ama tabii medreseyle anlaşan müderrisler de var. Medrese diyor ki efendim bizim medresemizin çatısı altında ders verir misiniz? Hay hay diyor. Medresenin öğretim elemanı oluyor ve talebelere o ders veriyor. Maaşını kim veriyor? Medrese veriyor artık.
Ne kadar aşağı yukarı aldıkları paralar hiç hesaplanmış
şimdi mı? Şimdi şöyle, satın alma gücü çok farklı günümüzde. Mesela Üsküdar'da ders veren bir müderrisin 40-50 altın civarında aylık aldığını biliyoruz. 40-50 altın. Yani bugünkü altından hesaplasanız bir altın 120 milyonsa 120'yi 50 ile çarpacaksınız. Fakat satın alma gücü daha da fazladır. Yani şimdiki gibi değil. Onu bir, belki bir 3 ile de tekrar çarpmak lazımdır. Fakat tabi bu her medrese için söz konusu değil. Bu yüksek medreseler için böyledir. Medreselerin de gelirlerine göre seviyeleri vardır. Yani geliri az, X şahsı kurmuştur, o medresenin geliri azdır. Nitekim Osmanlıların son zamanlarında medreselerin gelirleri çok düşmüş. Müderrislerin maaşları, talebelerin bursları o kadar düşmüş ki talebeler bir aylık tatillerinde köylere gidip cere çıkmak zorunda kalmışlar. Yani cer şudur, bir aylık Ramazan ayında tatil olur okullar, bir ay bir köye giderler. O köyde namaz kıldırırlar, Kur'an-ı Kerim okurlar,
çocuklara
öğretirler. Bunun karşılığında köy halkı onlara bir senelik bir ihtiyacını karşılayacak kadar para verir veya buğday verir, bir şeyler verir. Buna hak denir, cer denir, cere çıkmak denir. Bu son zamanlarda neden böyle oldu? Çünkü bazı topraklar işgal edildi düşmanlar tarafından. Orada kalan vakıflardan gelir gelmemeye başladı. El kondu o vakıflara. El konunca onun Türkiye'deki uzantısı olan vakıf eseri galleden, gelirden mahrum kaldı. Hükümetin de elinde fazla imkan yok ki onlara yardım etsin. Fakat bazı devlet arazilerini hükümet bunlara gelir getiren mülk olarak tahsis etti. Hiç değilse orada, ama bu bile çok kifayet etmedi. Onun için Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki sebeplerden birisi olarak da bunu gösterirler. Yani ekonomik zorluklar ilmin de baltalamış, ilim öğrenilmesinde baltalamış. Mesela kadılar yüksek maaş alırlar gittikleri yerde. Fakat nedense çok kadı müderrisliği tercih etmiş. Az maaşa razı olup müderrisliği daha bir ilimle haşır neşir olmak gibi görmüş. Uzak şehirlere gitmek,
kendine daha yakın.
Daha yakın görmüş. Yerlerine vekiller göndermişler mesela kazalara. Kendileri müderrislikle meşgul olmuşlar. Az maaşa. Ahmet Cevdet Paşa vardır, meşhur son dönem devlet adamlarından. O aynı zamanda medrese mezunudur ve hatıralarında o zamanki medreseleri bize çok güzel anlatıyor. Mesela öğrencilerin son derece demokrat bir ortam içinde ders gördüklerini anlatıyor. Öğretmenlerini kendileri seçtiğini anlatıyor. Mesela ben filanca hocayı seçtim diyor.
Şimdiki ders seçme gibi.
Ders seçme gibi hoca seçiyor. Mesela aynı derse bir kelam dersi alacaklar mesela. İslam inancı, teoloji. 3 tane hoca var. Onlardan bir tanesini seçebiliyorlar. O hocanın dersini devam ediyorlar. Fıkıh dersi öğreten.
Kendi kişiliklerine daha uygun.
Daha uygun olan. Tabii.
Ve de
o kendisi anlatıyor. Hocalar derse diyor muazzam hazırlanarak gelirlerdi. Çünkü talebeler de hazırlanarak gelirler. Ve sordukları sorularla hocalarını müşkül durumda bırakırlardı.
Mahcup olmamak için.
Bir de bazı bıçkın talebeler vardı diyor. Sırf bu iş için gelirlerdi. Yani biraz böyle bir şeyler öğrenmiş, hocayı mat etmek maksadıyla gelirlerdi. Onun için hocalar çok iyi hazırlanırlardı ve dersler çok zevkli bir ortamda geçerdi diyor.
Şimdiki üniversite eğitiminin çok altında. Üniversite bile değil, hani yüksek lisans tabii biraz daha az öğrenci ve birebir sohbet ortamı.
Onlar
vardır.
Bile şimdi lisans öğrenimine dönüştü yüksek lisans. Karşılıklı tartışma yerine hoca derste takrir ediyor. Talebe bunları yazıyor, imtihana girip geçiyor. Yüksek lisans doktoru bile buna dönüştü.
Evet. Küçük bir aramız var efendim. Ardından tekrar sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Thank you.
Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Eğitim aslında son derece önemli çünkü şu günlerde bulamadığımız ya da acaba neden böyle olduk dediğimiz pek çok noktada eğitim eksikliğini
Elbette.
Görüyoruz.
Geçen bir gazete yazısında okudum. Amerika'da diyor birisi anlatıyor, yaşıyorum. Amerika'da eğitimsiz biriyle bir odada yalnız kalmaya korkarım, $5 için adamı keser diyor.
Ya.
Ama eğitimli insanlar öyle değildir diyor. Yani onlarla diyor, onlardan korkmayın diyor. Yani o eski usul işte. Hmm. Eğitim zaten terbiye demektir. Talimden farklıdır. Bir insan çok bilgili olabilir ama eğitim ayrı bir şeydir. Tahsil ve terbiye ikisi birbirinden ayrıdır. Tahsil öğretim karşılığıdır ve öğrenim karşılığıdır. Terbiye eğitim karşılığıdır. Eğitim apayrı bir şey. Bu anne karnında başlar, ailesinde, çevresinde, okulda devam eder. Ve ölene kadar da bu terbiye insana devam eder. Ama tahsil belli bir zaman içindir ve okulda veya bir eğitim kurumunda alınır. Hı hı. Birbirinden çok farklı şeyler. Onu birbirine karıştırmamak lazım ama ikisi bir bütündür. Şimdi Osmanlılar buna ehemmiyet vermişler. Zaten Türk İslam kültürü ilme, öğrenmeye ehemmiyet vermektedir. İnsanlar öğrendikçe tevazuları artar. İmam Ebu Yusuf'a demişler ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi, ben ilmim arttıkça cehaletim arttı demiş. Nasıl oldu bu demişler. Şimdi ilim sonsuzdur demiş. Hı hı. Benim de içinde farz edin ki bir nokta şeklinde ilmim var. O noktanın
ne kadar küçük olduğunu.
Küçük olduğu için ilme değen kısmı da çok az. O nokta büyüdükçe, arttıkça onun ilme olan şeysi arttığı için sınırı daha az bildiğini anlar. Yani ilmin daha çok olduğunu anlar.
Tabii ilmin ne kadar büyük olduğunu anladıkça kendinin ne kadar küçük olduğunu anlar.
Bu da tevazuyu beraberinde getirir. Mutlu, kendisiyle barışık, çevresiyle barışık bir insanı beraberinde getirir. Dolayısıyla ilmin, eğitimin, kültürün artması, insana böyle bir katkı sağlaması umulur. Eskilerin tahminiyle memuldür.
Ama bunu da bundan anlayanla konuşabilirsiniz ancak.
Tabii. Bunlar zaten devam eden bir şeydir, silsiledir. Arada kopukluklar olduğu zaman o sisliği sağlamak çok zordur. Hı hı. İnsanların eğitimden, öğrenimden, mektepten ne anladığına bakar. İnsanlar eğer onu bir atlama taşı, bir etiket olarak görüyorlarsa zaten onun ona katkısı o kadardır.
Hı hı.
Ama eğitime, kültüre, öğrenime verdiği, atfettiği mana farklıysa o mana kadar istifade eder ondan. İşte eskiler bunu görmüşler. Eskiler bunu görmüşler ve onun için mektep, medrese görmüş. Mürekkep yalamış tabirleri dilimize girmiş.
Hı hı.
Adam mektep, medrese görmüş. Mürekkep yalamış. Yani farklı. Yani diğerlerinden fark ediliyor. Hemen. Mektebe gitmiş adam, medrese görmüş adam hal ve hareketlerinden, konuşmasından, tavırlarından, her şeyden fark ediliyor.
Peki o zaman şu karikatürize edilen mektep, medrese görmüş, özellikle Tanzimat sonrasına ait giyim kuşamı biraz farklı. Konuşması hafif feminen erkek tipini de nereye oturtacağımızı bilemiyorum.
Siz söylediniz ya Tanzimat sonrası. Şimdi Tanzimat sonrası bir kırılma noktası artık. Yani klasik devir kötüydü. Bizi geri bıraktı. Şimdi biz yeni bir mecraya girdik.
Dediler.
Dediler. Bu mecra Avrupalılaşma mecradır. Evet doğru, Avrupa o zaman ileriydi. Avrupa'nın ilerlemesinin metotlarını, usullerini alıp tatbik etmek lazımdı. Fakat bu her zaman kolay değildir. Bunun kolayı şudur, şekli benzerlik. Şekli benzerliği sağladığınız zaman siz kamufle edersiniz. Esası benzemese de
sanki öyleymiş gibi olur.
Şimdi dolayısıyla ne eskiden vazgeçebilmişler, ne yeniden vazgeçebilmişler. Bir şer'i mahkemenin yanında Avrupa'yı bir mahkeme kurmuşlar. Medreseni kapatmamışlar. Yanında yeni bir mektep kurmuşlar. Halk eski kıyafet, hal hareketlerine devam etmiş. Memurlar, bürokratlar, münevverler Avrupa'ya gitti geldi ya.
Aydın.
Onlar farklı bir hayat takip etmişler. Onlar masada yemiş, öbürleri yerde yemiş. Onlar kılık kıyafetlerini değiştirmişler. Ve dolayısıyla eskiye ait her şey kötü, zararlı görülmüş. Ve bundan farklı olduğunu göstermek için de bu gibi garip karikatürize hareketler yapılmış.
Hı hı.
Garip kıyafetler. Efendim, onlar çok da tabii tiye alınmıştır. Tanzimat edipleri bu tür hareket edenleri efendim romanlarıyla, şiirleriyle, hikayeleriyle Ahmet Mithat Efendisi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı, efendim Recaizade Mahmut Ekrem'i bunları çok tiye almışlardır. Yani bu hareketleriyle efendim arada sırada Fransızca
kelimeler
efendim.
O bir hastalık oldu hastalık, sonra. Fransızca gitti, İngilizce geldi yerine.
İngilizce geldi. Onu bir kültür şeysi zannettiler.
İşaret.
En basit kelimeleri bilmez, anlamaz. Fakat bir iki İngilizce kelime kullanınca şimdi çok modadır. Hiç kimsenin anlamadığı şeyler söylemek her zaman insanlara entelektüel bir hava verir.
Değil mi? Konuşurken özellikle birileriyle araya böyle bir iki kelime katarsanız eğer.
Halbuki bu zor değildir. Böyle birkaç kelimeyi ezberlediğiniz zaman konuşmalarınıza da serpiştirdiğiniz zaman da aynı imaj yanır.
Dizi kitabı dönmüş evet. Ben. İşte blöfçünün çevreci rehberi. Evet. Çevreci görünmek istiyorsanız bir blöfçü gibi araya katıştırmanız gereken tabii. Kelimeler. İşte blöfçünün hukuk sizin yani, mesleğinizi de ele atmışlar. Hukuk rehberi. İşte hukuktan anlıyorum görünmek için tabii, ne yapmak
bir iki
lazım.
Bir slogan vardır. O sloganları yenilerseniz işte bunlar çok kolay şeylerdir. İşte bu Tanzimat devrinde de böyle olmuş. Okumuş takımı böyle olmuş. Hatta bu şeyde de problem oldu. İkinci Meşrutiyet'te ordu içinde mekteplilerle alaylılar arasında büyük bir husumet doğdu. Hatta 31 Mart vakasının görünürdeki sebeplerinden birisi de buydu. Şimdi Osmanlı ordusunda da usta çırak münasebeti var. Şimdi mektepten yetişmiş subaylar var. Normal harbiyeyi bitirmiş subay olmuş. Bir de er olarak orduya girmiş. Vasıflarıyla, kabiliyetiyle, zekasıyla, çalışkanlığıyla, fizyonomisiyle yüksele paşa olmuş olanlar var.
Paşa.
Evet. Bunlara alaylı zabit denir. Alaylı, alaydan yetişme. Şimdi kullanılır bu tabir. Şimdi bu alaylı zabitler halkın içinden gelme, halka daha yakın, daha mütevazi, daha muhafazakar kimseler. Mektepten yetişmiş olanlar biraz daha Avrupa'yı, halka biraz daha uzak, biraz daha tepeden bakan kimseler.
Güya daha profesyonel.
Güya daha profesyonel. Şimdi tabii alayların kendine yakın bulduğu kimseler var, onların bulduğu kimseler var. Bu zamanla bayağı bir husumete sebebiyet vermiş Osmanlı ordusunda. Ve 2. Meşrutiyet dönemindeki 31 Mart vakasında bu alaylı zabitlerin bir isyanını görüyoruz. Hatta askeri doktoru yakalamış asker. Söyle bakayım alaylı mısın, mektepli misin? Ben doktorum, ben doktor anlamam demiş. Alaylı mısın, mektepli misin? Mektepli olur muyum yavrum, alaylıyım. O zaman geç demişler.
Doktora bile.
Yani bu kadar hadise çığırından çıkmış. Ve halk da bu işte Tanzimat'tan sonraki mekteplilerin, mektep medrese görmüş olanların bu hallerinden ürkmüş. Hı hı. Ve bir zamanlar çocuklarını mektebe falan göndermek istemezdi.
Öyle olacak diye.
Evet, yani. Aman oğlumuz elden gider. Bize tepeden bakan, dünyanın gerçeklerine uzak, işte böyle efemine hareketleri olan kimse olur diye mektepten uzak kaçmışlardı.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında da o yine özellikle alaylı ve mektepli arasındaki fark devam etmiş değil. Şu güne kadar da mesleklerde devam ediyor zaten.
Elbette. Ama o zaman her meslekte öyleydi. Doktorlukta, baytarlıkta hepsinde alaylı mektepli ayrımı vardı. Mesela ziraat dairesine memur olarak girmiş. Hı hı. Yılların tecrübesiyle bir ziraat mühendisi kadar, hatta ziraat fakültesi hocası kadar bilgi sahibi olmuş bir adam düşünün. Hı hı. İlk mektep mezunu bile değildir belki. Oraya gelmiş bir ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi mektepli. Fakat her şeyi bilen o ziraat teknisyenidir. Alaylı olandır.
Hı hı. Uygulamanın içinden düşünün işte.
Mesela dava vekilleri vardır Anadolu'da. İlkokul mezunu. İlkokul mezunu. Ama yıllarca mahkemede katiplik yapmış. Bir avukat kadar, hatta bir avukattan daha iyi meseleleri bilen kimse. Sıhhiyeci. Askerliğini sıhhiye eri olarak yapmış. Bir iki iğne vurmuş, bir iki yara bağlamış. Zamanla o memleketin doktorlarından daha tecrübeli, daha kabiliyetli birisi oldu. Bu yıllarca devam etti. Mektep yok. Mektebe yollamak zor. İmkanlar zorlaşmış. Herkes hayat mücadelesinde. Bu 50'li hatta 60'lı yıllara kadar böyle devam etti. Bu alaylı, mektepli her meslekte böyle devam etti. Artık 60'lardan sonra, özellikle 80'lerden sonra mekteplerin yaygınlaştırılması, çok kimsenin mektep bitirmesi sebebiyle kalmadı. Mesela şu anda dava vekili yok denecek kadar azdır. Kasabalarda kaldı. Tek tük o da. Dava vekili. Yani bu alaylı şeysi. Şimdi bu medreseler klasik dönemde çok kimsenin zihnine de o geliyor. Sadece dini eğitim veren yerler değil.
Evet, medrese deyince.
Evet, dini eğitim işin esas yönüdür. Şundan dolayı. Hukuk sistemi dini olduğu için hukuk eğitimi dini eğitimin içindedir. Hı. Veya birbirleri paraleldir. Dolayısıyla medrese okumak isteyen kimse mutlaka bu eğitimi alacaktır. Hukuk eğitimini. Şimdi Amerika'da liseyi bitirenler bizim fakülte lise arasında bir seviyede okurlar. Yüksek okul. High school'da okurlar. Hı hı. Hatta Amerikan filmlerinde gençler vardır böyle. Üniversite seviyesinde gençler. Lise zanneder herkes. Lise değil o. O üniversitedir. Fakat hep aynıdır üniversite. Fix. Ondan sonra doktor olmak isteyen, hukukçu olmak isteyen ayrıca hukuk fakültesine, tıp fakültesine gider. Bu yüksek...
Peki bu okulu bitiren ne olur?
Yüksek öğretim yapmış o kadar. Hı hı. Yani üst... lise seviyesinin bir üstüdür bu. Hı hı. Yüksek tahsil var. Şimdi Osmanlılarda da yüksek tahsil yapmak isteyen kimsenin yapacağı tahsil fixti. Herkes aynı tahsil yapardı. O da hukuk ağırlıklı bir tahsildir.
Branşlaşmadan önce.
Hı hı. Şimdi lise seviyesini bitirdi kazasında, şehrinde. Yüksek tahsil yapmak istiyor. Umumiyetle ilmiye sınıfının mensupları fakir kimselerdir demiştim daha önce. Hı hı. Bunlar büyük şehre giderler. Ki Anadolu'yu gözümüz önüne getirirsek bu büyük şehir İstanbul'dur. Hı hı. Şimdi İstanbul'da Fatih Medresesi yüksek öğrenim yapılan bir medresedir. Bursa'da da var dedi ama İstanbul'da bu. Burayı ama oraya baştan da başlamış olanlar vardır. Yani
ilk ama dışarıdan gelenler.
Dışarıdan gelenler de vardır. Bunların odaları var, yemekhaneleri var, mescitleri var, dershaneleri var, büyük bahçesi var. O öğretmen kadrosu iyi, müderris kadrosu iyi. Çünkü Fatih Vakfı, Padişah Vakfı'dır, gelirleri çok. Herkes de oraya müderris olamıyor. İlmi çevrede tanınmış, tutulmuş kimselerle anlaşıyor vakıflar.
Tabii hiyerarşi yavaş yavaş değil tabii, mi? Yani önce bir yerde başlıyor, elbette, sonra orada tutuluyor. Yani,
mesela küçük bir mahalle medresesinde yükselmiş, sivrilmiş birisi varsa Fatih Vakfı mütevellisi gidiyor diyor ki kardeşim bizim medreseye gelir misin sen? Sana şu kadar aylık.
Gelmez miyim?
Bu gelmeyenler de var. Ben medresemden, talebelerimden memnunum. Ben çünkü bir de şöyle bir şey vardır. Küçük yerde kaymakam olmak mı, büyük yerde vali muavini olmak mı? Küçük yerde kaymakam olmayı tercih ederler. Bir orada şu medresenin de efendisi odur. Orada kaybolabilir.
Sözü geçer.
Onun için istemeyebilirler yani. Böyle bir durum da var ama tabii maaş farkı, statü farkı bunlar çok kimse. Tabii elbette ki oraya meylettirir. Şimdi yüksek tahsili Fatih Medresesi'nde yapar kimse. Yüksek tahsil yaptıktan sonra ne olur?
Evet.
İşte bu kimse artık hakim olmaya, müftü olmaya, müderris olmaya, yüksek medreselerde öğretmen olmaya hak kazanmıştır. Hı hı. Devlet dairelerinde ama yüksek devlet dairelerinde katip olmaya, Babali'de, Divan-ı Humayun'da, sarayda katip olmaya hak kazanmıştır. Divan-ı Humayun, devletin idare edildiği yerin çok güçlü bir sekreteryası vardır, bürokrasi. Bürokratlar oradan yetişmiştir. Oraya katip olarak girebilir. Medreseyi bir kısmını bitirir.
Büyük bir başlangıç.
Tabii. Ama oraya da çırak olarak girer ama. Yani yüksek okulu bitirir ama ofis boyu gibi girer. Tabii bir katibin yanına verilir. Şimdi bu bazı yerlerde var gene üstad. Bazı hatta bankalarda falan da var müfettişlikte. Üstad diyor, çırak diyor. Yanında mesela. Müfettiş olmuş, yükselsi bitmiş. Müfettişin imtihanını kazanmış, müfettiş olarak girmiş. Fakat hala bir müfettişin yanında çırak. Bir müddet onunla beraber pratik geziyor. İşte bu yüksek, üniversitenin yüksek kısmını bitiren kimse müftü olabilir dedik. Bir müderris olabilir. Bir medrese müderris olur. O artık özel kurallara tabi. Yani o oranın talebine tabi. Ama hakim ve katip olması belli şeyle oluyor, seremoniyle oluyor. Katip olmak istiyorsa, yani bürokrat olmak istiyorsa, yani devlet adamı olmak istiyorsa, sen din dersi gördün demiyorlar. Çünkü geldiği mektep her dersi veriyor. Astronomi öğreniyor orada. Hı hı. Matematik öğreniyor. Hendese yani geometri öğreniyor.
Tıp öğreniyor.
Tıp öğreniyor. Hı hı. Anatomi öğreniyor. Ama primitif olarak. Yani
temel.
Bir yüksek okulda verilebilecek kadar. Hı hı. Yani düşünün ki işletme fakültesinin hukuk dersi nasıl veriliyorsa bu medresede de tıp dersi öyle veriliyor. Tıp fakültesinden farkı var. Hı hı. Şimdi giriyor. İmtihanı geçerse katip muamin olarak başlıyor. Katip onu yetiştiriyor. Zamanla bir yerde katiplik yapıyor. Bunların da aralarında rütbeleri vardır, unvanları vardır. Yükselirler. Maşallah bu artık bürokrat olmuştur. Yükselir. O devlet kademelerinde pek çok bürokrat yerde en üst mevkiye kadar gelebilir. Gerekirse devlet mülkiyeye geçebilir. Yani bir yere vali olabilir. Ama umumiyette bürokrat olarak kalır. Şimdi hakim olmak istiyorsa o zaman gider. O zamanki Adalet Bakanı kazasker. Kazaskere kaydolur. Defterine yazılır. Bekler. Devam eder kazaskerlik dersine. Bir nevi staj görür. Sonra umumi bir eser hazırlar. Küçük bir risale derlerdi. Monografi hazırlar. Bir konuda. Herhangi bir konuda bir eser hazırlar. Bunu takdim eder. Bu eseri kendisinden önce orada belli bir yere gelmiş ilim adamlarının huzurunda savunur. Bugünkü test savunması gibi. Bunu geçerse hakim olabilirsin, müftü olabilirsin, müderris olabilirsin derler. Ona ruus verirler. Bu bir doktora payesi gibi bir şeydir. Ondan sonra bekler artık bir yere tayinini çıkıp kadı olarak tayin edilmeye
bekler. Kadı gider artık.
Kadı yani. Olarak gider, hakim olarak gider. Veya müderris olur veya müftü olur. Şimdi bu demek ki yüksek şeyi bitiren de ya müderris olur ya hakim olur ya katip olur. Daha da üst seviyede çalışmak
şimdiki
isteyen.
Şimdiki yüksek lisans gibi ise.
Süleymaniye'de Darül Hadis denilen Diraset-i Ulya Medrese-i Mütehassisin var. Oraya girer. Orada hangi branşta, matematik mi, astronomi mi, hangi branşta, kelam mı, fıkıh mı, tasavvuf mu, hangi sahada yetişmek istiyorsa o sahadaki hocalarla birebir bugünkü doktora master eğitimi gibi bir eğitim alır. Bu eğitimi
bu bitince ne olur?
Bu bittikten sonra bir eser hazırlar. Bu eserini takdim eder. Bu eser kabul edilirse artık o yüksek payı almış olur. Yüksek kadı olabilir. Yüksek müderris olabilir. Yüksek seviyede üniversitelerde ders verebilir. Yani artık yüksek medreselerin seviye. Üniversite seviyesinde ders verebilecek hale gelir.
Evet. Maşallah.
Evet.
Uzun ama keyifli bir süreç.
Ama tabii medrese ayrı bir hayattır, ayrı bir zevktir, ayrı bir... Nereden anlıyoruz bunu? O zaman medreselerde okuyan öğrencilerin hayatlarını, hatta biraz da karikatürize ederek yayınladıkları hatıralarından öğreniyoruz. Tamamen ilimle meşgul, hatta ilimden başka hiçbir şey düşünmeyen, gece, gündüz, yaz gelmiş, kış gelmiş, gündüz olmuş, gece olmuş düşünmeyerek ders çalıştıklarını, metinler ezberlediklerini görüyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Ben haftaya
yine farklı bir konuyla birlikte İnşallah. Olacağız. Hocam Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye teşekkür ederiz. Birazdan Genç Kuşak'ta görüşmek üzere.